Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak.
Merhaba, güncelleme programındayız. Üçüncü sezona girdik Açık Radyo'nun da yeni yayın döneminde. Kısa verdiğimiz aradan sonra yeniden yayındayız. Bu programda neler yapıyorduk? Güncel sanat aktörlerini konuk ediyoruz ve biraz da onları tanımak üstüne kurulu bir program. Bugünkü programımızın konuğu koleksiyoncu Sara Ondağan. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Teşekkürler katıldığınız için. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Yani daha çok koleksiyonunuza nasıl başladınız? Öyle bir biraz tanıtıcı bir giriş yapalım. Sonra sorulara devam edeceğiz.
Evet, Merve. Bunun enteresan bir hikayesi vardı. Onu bizimle paylaşabilirsen.
Var yani, insanlar şey diye düşünüyor. Hani işte bir sabah uyandım ve bir koleksiyon yapmanın vakti geldi dedim falan. Tabii hiç öyle bir şey değil. Yani başlıyorsunuz. Sanatla ilgileniyorsunuz. Sonra bir gün bir bakıyorsunuz. Herkes size işte koleksiyonunuz falan demeye başlıyor. Öyle oldu benimki. En başlangıcı da biraz kazayla oldu. Bir kitap fuarında yanda da sanat fuarı varmış. O zamanlar öyle deniyordu. İşte resimler falan var. Ben orada bir resim beğenip aldım. Sonra resmi aldıktan sonra jeton düştü ki hani bu hiç bilmediğim bir konu. Ve insan şey oluyor, biraz öğreneyim diye böyle bir heyecan, merak, bir hani nasıl diyeyim, biraz bir zorlanma hissediyorsunuz. Öyle okumaya, araştırmaya başladım. Araştırmak da demeyeyim. Elime geçen şeyleri okumaya başladım. Ama çok da şanslıydım. Yabancı bir dergi geçti elime. Hemen ona abone oldum. Art Review ilk abone olduğum dergi. Dışarıdaki bağlantıyı ve çağdaş sanat dünyada nasıl bir mecrayı görünce benim şeyim, pencerem açıldı. Ve ondan sonra Türkiye'de ne vardı? Çok hani aktif bir şekilde takip etmek istediğiniz zaman da aslında her zaman Türkiye'de çok canlı bir çağdaş sanat ortamı vardı. O zamanlar mesela 2000'lerin başında bahsettiğim olay 2002. Şimdiki gibi böyle pek çok galeri, pek çok sanat mekanı yoktu. Çok daha şeyin altındaydı. Yerin altındaydı. Ama siz o yerleri bilip girip araştırmaya kalktığınız zaman da bütün şeyde materyal ortadaydı. Yani gidip Salt'a, Salt demeyeyim, platformda o zaman. Evet. Platforma gidip şimdiki Salt Beyoğlu'nun üst katında arşiv odasına girip bütün bir gün sanatçı arşivlerine bakabiliyordunuz. Ben çok yaptığım bir şeydi bu. Hani bırakın işte birader sen burada ne yapıyorsun demeyi. Biz çay içiyoruz, size de getirdik derdi platform çalışanları. Öyle bir yerdi. Galeri olarak bir tek o zaman şey vardı. Galerist vardı. İşte Merve ile tanışmamız oradadır. Oradan buraya geldik. Benimki de öyle şey oldu. Yani aslında bir tesadüf sonucu merak saldım ben. Merak saldıktan sonra ama çok hoşuma gitti. Sonra da içinden çıkamadım. Bütün hafta sonlarım şey öyle geçerdi. Beyoğlu'nda yani galeri ve işte Aksanat platform sergileri gezmekle şeyle geçerdi. Siemens vardı o zaman. Siemens Sanat çok iyi işler yapıldı 2004-2005. Oraları gezmekle geçerdi. İşte Biennale'ler olurdu falan. Sonra çok hızlı bir şekilde zaten piyasa gelişti, patladı. Bugünlere geldik.
Koleksiyonunun özel bir, en azından tarihsel bir belirlediğin dönem var değil mi?
Tabii ben şeye yani yavaş yavaş sanat eseri almaya başladıktan sonra şeyi fark ettim. Bunu da okuyarak, yani kendim keşifim gibi algılanmasın. Eserler almaya başladığınız zaman işte ben onu gördüm, beğendim, içimden bu geçti, tamam iyi hoş, ama o topladığınız şeylerin bir şeyin etrafında toplanması çok güzel bir his. Ve zaman içinde fark ediyorsunuz, yani kendi kendinizi görüyorsunuz. Neler sizi çekiyor, neler de o kadar çekmiyor. Daha siyasi işler, yani göç meselesi Türkiye'de. Göç ve göçün getirdiği bütün, yani şehir göç, şehrin içinde insan meselesi, kadın ve eşcinsellik siyaseti ve Ermeni soykırımı. Yani beni çeken şeyler, mecraların bu olduğunu gördüm. Dedim ki ben sadece 2000 sonrası çağdaş Türk sanat eserlerini ve sanatçıların işlerini toplayacağım. Türkiye'li. Ve bu temalar etrafında olacak. Zaten ben o temalar etrafında olacak demesem de o temalar etrafında oluyordu yani. O kendi kendine de oluyordu. Böyle oldu. Şu anda da koleksiyon böyle gelişiyor. Ve hatta ben son bu sene geriye dönüp bakıp bir değerlendirme yapıp koleksiyonda bu kriterleri tutmayan sanatçı ve işleri de vedalaşmam gerektiği konusunda artık iyice ikna oldum. Bunu biliyordum. Ama hani bir türlü hani o adımı atamıyordum. Çünkü ne olursa olsun duygusal bir bağınız var. Hı hı. Bir zamanlar topladığınız o işlerle. Ama artık daha da bir hani daha da keskinleştirmek gerekiyor bu toplanan işleri diye düşünüyorum.
Nasıl bir motivasyon gerekiyor koleksiyoncu olmak için? Ve Türkiye bağlamında.
Valla yani birincisi tabii bu işten çok zevk almak gerekiyor. Sevmek gerekiyor. Yani akşam yemekten sonra için yani elinize Çağdaş Sanat dergilerine, en son çıkan Çağdaş Sanat kitabına, galeri kataloglarına gidiyorsa zaten bu çok önemli bir şey, başlangıç oluyor. Yani bir de biraz maddi fedakarlık yapmak gerekiyor ama bu yani bu hiç önemli bir kriter değil. Yani bu hani ben bir koleksiyoncuyum veya sanat eserleri alıyorum şeyinde meselesinde çok arkalarda gelen bir şey. Ben 10 liralık alıyorum, siz 1 liralık alırsınız. 1 lirayla yapılan koleksiyon 10 lirayla yapılan koleksiyondan daha az güçlü, daha az iyi, daha kötü kesinlikle olmuyor.
Peki o zaman şey dediniz işte grant platform vardı, işte galerist vardı. Siz nereden alım yapıyordunuz? Daha çok galeristten mi? Biraz hani sanatçılar yakın olduğunuzu biliyorum. O süreç nasıl işliyordu?
Valla ilk başta benim hani bugün Türk çağdaş sanatının en popüler, en önde gelen önemli sanatçılarının o dönem galerileri yoktu. Hı hı. Mesela Hafriyat sanatçılarının bir dönem vardı. Sonra önemli bir 2003-2004'ten sonra hep galerisizdiler. Hep onların kendilerinden aldım. Mesela Canan. Hı hı. Galerisi yoktu. Aslı Çavuşoğlu'nu ben 2 sene aradım bulamadım. Nihayet bir gün şeyde Banu'nun şeylerinde video gösterilerinde bastım video gösterilerinde çatıda tanıştık Aslı'yla. Yani bırakın bir galerinin olması sanatçıları bile bulmak zordu. Bunun bahsettiğim eserlerin büyük çoğunluğu sanatçıların kendilerinden alındı. Herkes yani o kötü bir şey değil sanatçıdan almak fakat sanatçıları zorluyor. Çünkü para meselelerini konuşmak, alışveriş meselelerini konuşmak bilmedikleri için siz biraz onların elinden tutuyorsunuz. Benim ters pazarlık yaptığım olmuştuk. Bir kere değil, 2 kere değil. Bayağı olmuş. Ters pazarlıktan kastım. Sanatçının söylediği fiyatı olmaz canım. O kadar da hani bunu daha biraz fazla olması lazım. Tabii. Çünkü yani bu evet bir ticaret ama biraz da ticaret değil. Galeristen de çok alışveriş yaptım. Çünkü o zamanki galerist çok güçlü, iyi bir galeriydi. Çok iyi sanatçıları vardı. O dönem ben galeristen aldığım işlerin hepsini bugün çok önemsiyorum. Yani işte Leyla'nın Erinç'in erken dönem işleri. Kutlu o zaman Kutlu'da galeriste evet. Çalışıyordu. Yani o dönem galerist onları sundu, bize gösterdi, biz de aldık. Ben bugün düşünüyorum hani bugün çok çok fiyatı yükseldi Kutlu'nun bir videosunun. O zamanlar yani belki de galeristin bize burada sunması sayesinde gördük, alabildik. Çok çok şeydi, önemlidir o işleri o dönem galeristin biz Türkiye'deki alıcılar için burada bulunabilir yapması.
Hala benzer ilişkiler sürdürebiliyor musun sanatçılarla? Yani Türkiye'deki tabii sanatın gösterildiği ve temsil edildiği alanların çapı genişledi.
Tabii ki.
Kimi sanatçılar hem senin daha önce eserlerini aldığın sanatçılar da kariyer olarak yükseldi, yaş olarak ilerledi. Yani aynı kişisel ilişkileri yakalayabiliyor musun bu dönemde?
İlişkiler devam ediyor. Yani bunlar artık çoğu dostluğa dönüşmüş ilişkiler. Hani çok sık görüşüp her hafta yemek yiyoruz manasında söylemiyorum. Ama o dostluklar devam ediyor. Ve o ilişkiler hep var. Artık çoğunun galerileri var. Dolayısıyla ticari meseleleri zaten galerilerle konuşmak en doğrusu. Ama ilk günkü o ilişkiler bence hala var. hala devam ediyor. Evet, kariyerlerinde ilerlediler falan ama o samimiyet devam ediyor. Çünkü hem bir yandan aslında dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye'de çok daha canlı, büyük bir çağdaş sanat ortamı var. Ama hani yakından bakıldığı zaman da hala çok da küçük bir toplumuz. Herkes az sayıdaki hani nasıl diyeyim, İngilizce tabir kullanıyor. Az sayıda insider var aslında bu oyunun içinde. Herkes de o insiderlarda birbirlerini tanıyorlar.
Peki şu anda mesela hani koleksiyoncuların birbirleriyle olan ilişkileri de bir şekilde daha gelişti gibi. Ama o dönem nasıldı? Mesela hani danışacağınız eser alırken ya da böyle bir ilişki içerisinde bu konuları konuşacağınız başka birileri var mıydı?
Yoktu. Hatta Ansen'in ilk sergisi için Hürriyet Gazetesi'nde o zaman yazıyordu Ezgi Başaran. Ezgi'yle tanıştım, ben bir röportaj yapmak istiyorum diye. Ansen'in sergisiyle başladık. Sonra işte hani videolara para veren de bir hani birisi varmış gibi bir Hürriyet'in pazar ekiydi yanılmıyorsam. Bir böyle kocaman tam sayfa röportaj yapmıştı o zaman. Çünkü o zaman yoktu hiç video alan, daha işte enstalasyon alan, dijital işler alan. Ben Canan'ın Nihayet İçimdesin işini aldığımda iş ortada yoktu. Çünkü onu üretmemiz gerekiyordu. Ben de işte hani boyutları belli bile olmayan devasa bir neonu üretip koyacak da bir depom da olmadığı için üretmedik. Sadece fikir olarak ben onu almış oldum. Şimdi bu 2000'lerin başında çok alışıldık dışı bir olaydı. Bugün değil. Bugün pek çok insan bu yeni medya işleri, yeni medya bile dememek lazım. Yani videoya yeni demek, video diye bir şey kalmadı bu arada. O teknoloji öldü. Biz hala yeni medya diyoruz. O zaman yoktu. Fakat yani başka koleksiyoncular yoktu ama işte o zaman dediğim gibi o küçük topluluk içinde herkes çok büyük bir dayanışma içindeydi. Ben çok rahat bir cumartesi öğleden sonramda Ali Akay'la, Levent Çalıkoğlu'yla, Vasıf Kortun'la, Markus Graf'la, sonra Murat Plevneli'yle, Merve'yle oturup hepsinin fikirlerini alabileceğim kadar küçük bir ortamdık. Herkes birbirini görüyordu ve sanat çevresi öyle ki siz bir şeyi öğrenmek isterseniz, sorarsanız herkes yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Ben yani mesela Vasıf örneğini vereyim. Vasıf Kortun çok yönlendirici olmuştu bizim koleksiyonumuz üzerinde fikirli. Yani şey diye değil, onu al bunu alma demek olarak değil. Ama işte eleştirileriyle, ondan dinlediklerinizle çok şey öğreniyorsunuz. O da dönüyor dolaşıyor. Sizin seçimlerinizi, tercihlerinizi evet, belirliyor.
Evet.
O zaman şarkıya geçelim, kısa bir ara verip. Saruhan Doğan'ın bizim için seçtiği, program için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Clara Nunes'ten geliyor. Tristeza Pena Ciao.
Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vai manter a tradição. Vai meu prato tristeza, pé no chão. Estandarte com as minhas mágoas. Usei como destaque a tua falsidade. No nosso desacerto fiz meu samba enredo. No velho som da minha surda dividi meus versos. Vai manter a tradição. Vai meu fraco tristeza. Tristeza,
sentinelas do pandeiro coloquei surdina. Marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde esperança da nossa bandeira. Marquei o dia do desfile para quarta-feira.
Güncelleme programında koleksiyoncu Saruhan Doğan'la birlikteyiz. Uzun zamandır, yani ben en azından tanıdığımdan beri bir şekilde sanatçılara destek oluyorsun. Hem bireysel olarak, işte başka bir takım deneyimler de oldu sanıyorum. Ama daha sonra bu sahanın kurucularından birini olmaya getirdi seni. Ya da yani diğer işte 8 kurucuyla birlikte sahayı kurdunuz. Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Ya da sahanın kurulması senin için neden önemliydi? Nasıl bir eksik gördün?
Bence çok önemli bir adım oldu saha. Yani hakikaten iyi ki yapmışız dediğimiz bir şey. Ve daha güzeli bu bir bayrak yarışı. Yani ben kurucular arasındayım. Eminim onlarca... Belki onlarca yıl sonra saha devam ediyor, yaşıyor olacak. Bambaşka insanlar onu yönetiyor, yönlendiriyor olacaklar. Ama saha olacak hep. Neden oldu? Çünkü biz hepimiz şey diye düşünüyorduk. Yani kendim gibi sanat eseri alan koleksiyoncu diyelim demeyelim insanlardan bahsediyorum. Evet, sanatçıya destek oluyor muyuz? Oluyoruz. Neden? Üretimini satın alarak ekonomik olarak sanatçının devam etmesini sağlıyoruz. Fakat... sahayı kurarken ki bir kendi aramızdaki konuşmalardan biri çok etkiledi beni. Sevgili Füsun söyledi bunu. Dedi ki, ya dedi, biz dedi hep yani bir destek kaynak sağlıyoruz ama karşılığında bir şey alarak. Bu bir ticaret. Karşılığında bir şey almadan bir şey verebileceğimiz bir platform yaratalım dedi. Bu çok önemli. Ve bir kurumsallık çatısı altında bunu yapalım. Çünkü şahsen yapılan yardımlar, destekler daha havada kalıyor. Halbuki bugün saha bence bütün dünyada güncel sanatla ilgilenen herkesin bildiği, tanıdığı çok kurumsallaşmış bir yapı haline geldi. Türk sanatının dünyada görülebilmesi için gerekli maddi ve maddi ötesi desteği sağlıyoruz. Bütün o ilişkiler, o hani doğru zamanda doğru desteği vermenin sağladığı sanatçının arkasındaki güç çok iyi bir iş oldu. Yani saha hepimizin zaten yapıyor olduğumuz sanat eseri alarak sanatın içinde olma fonksiyonun başka bir versiyonu. Bunun da mutlaka yapılması gerekiyordu ve bunun kurumsal bir çatı altında yapılması gerekiyordu. Yoksa eminim herkes arada şahsi destekler benim de oldu, başka arkadaşlarımızın da oldu, yapıyorduk ama... Onlar çok havada kalıyor. Bir kerelik bir şey oluyor. Hı-hı. Şu anda çok daha kurumsal sağlam bir de şey var, destek var. Ben yani hani sanat eseri alıyor olmanın yanında sahanın kurucusu olmak da bir o kadar önemli diye düşünüyorum.
Peki bu alanın yani sıkı bir takipçisi ve içinden bir insan olarak nelerin eksik olduğunu düşünüyorsunuz Türkiye çağdaş sanat alanında? Yani sahanın hani şey yapamadığı alanlar da olabilir sonuç olarak.
Sahayı bence saha çok iyi bir rol oynuyor ve saha benzeri kurumlar olmakla beraber dünyada bence saha tam saha şeyinde tanımında saha gibi bir kurum da yok. O bakımdan hani biz iyi de bir iş yaptık diye düşünüyorum ve sahanın benzerlerinin dünyada da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hmm. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Model belki İngiltere'de değil ama model olarak yani eminim Meksika'da, Brezilya'da, Ürdün'de sahalar olacak.
Ki Batı Avrupa'da da aslında devlet orada desteği azaldığı için ihtiyaç var. Bu tip evet modellerin oluşması gerekecek.
Ama bunun ötesinde sahanın dolduramayacağı bir boşluk var. O da işin gene dönüyoruz ticaret satın alma tarafında. Türkiye'deki Türk güncel sanatının sorunu alıcılardır. Ben bunu da her platformda söylüyorum. Bir, yeterince alınmıyor. Hala bizde klasik ve modern sanat ağırlıklı bir sanat ticareti var. Çok küçük, pastanın çok küçük bir kısmı hala güncel sanat. Ben rakamlara çok hakim değilim ama yani bu gözlemim diye söyleyeyim. İkincisi, alıcılarımız, yani bunu kendimi de o gruba sokuyorum. Okumadan, çok araştırmadan, bilmeden, daha çok hani bir görsel bir etkilenmeyle alıyoruz. Türkiye'de alıcılar hem entelektüel olarak gerideyiz, hem yani algı olarak gerideyiz, hem vizyon olarak gerideyiz. Her bakımdan gerideyiz. Yani bu masanın bacaklarından biri bayağı kısa demek. Masada devriliyor. Biraz kısa olunca masa dingiliyor ama biz masayı devirecek kadar kötüyüz. Masa devrilmesinden de kastım. İşte birçok galeri kapanıyor. Birçok sanatçımız hala zar zor geçiniyorlar. Geçinemiyorlar. Pek çok sanatçımız yani işte yan işler yapmıyorlar ama bunun da acısını maddi olarak onlar yaşıyorlar. Onun için sanatçılar kahramanlar. Galericilerimiz öyle. Herkes galericilere hani aman bunlar tüccar diye bakıyoruz ama bu insanlar aslında tamamen sanat aşkıyla bu işi yapıyorlar. Ben tabii, çok para kazanan bir galerici varsa birisi bana söylesin. Yok öyle bir şey. Türkiye'nin yani en iyi galerisi galerist. İşte sonunu biliyoruz. Yani onun için alıcı tarafında bizim problemimiz.
Bir de siz daha çok Türkiye odaklı alımlar yapıyorsunuz da hani uluslararası.
Sadece Türkiye.
Sadece.
Sadece.
Onunla da hangi galerilere gidiyorsunuz peki? Yani daha çok sık gittiğiniz galeriler var mı?
Var tabii ki. En iyi galeriler.
Gitgide kapanıyorlar.
Gitgide kapanıyor. Mesela Ellipsis en çok gittiğim galerilerden biriydi. Belki en çok gittiğim galeriydi. Çok iyi bir galeriydi. Yani dünya standartında çok iyi bir galeriydi. Çok üzüldüm ben Ellipsis kapanınca. Moyes Bey'in galerisini çok beğeniyorum. Çok beğendiğim bence hani Türkiye'nin en iyi galerisi kim diye sorsanız söyleyeceğim şey Empire Project'tir. Çok iyi sanatçıları var. Çok bence güçlü ve iyi bir galeri. Rodeo tabii saymak lazım. P çok iyi bir galeri. Sayayım ben yani aklıma gelen en önemli galerilerimizden bir tanesi Rampa. Çok önemli. Son dönemde de hani en son aldığım işte Rampa'dan aldım onu da söyleyeyim. Çok iyi sanatçıları var. Çok bir de Rampa'nın özelliği sanatçılarının çok arkasında duran çok iyi bir galeri. Ben yani şimdi sayamadıklarıma
zaten
da haksızlık.
Evet.
Yani hepsi sen sayamadıklarıma tabii da haksızlık olmasın işte.
Yok
yani,
Pilot'a da gittiğiniz.
Pilot'u unuttuk var. Pardon tabii Pilot'u nasıl unuturuz? Pilot Burak'ın galerisi Elmas oradaydı. Pilot da çok iyi. Yani mesela Rampa, Pilot, Empire bunlar bence dünya standartında iyi galeriler. Hem profesyonellikleriyle hem temsil ettikleri sanatçıların gücüyle.
Bir deneyiminizi merak ediyorum. İki tane Haracın Büşyan ve Agihur onlar da koleksiyoncu. Salt'ta bir sergi yaptınız. Daha doğrusu siz yapmadınız. Salt'ta sizin koleksiyonlarınızdan seçilen eserlerden oluşan bir sergi düzenlendi. Bu deneyim senin bakış açını etkiledi mi? Koleksiyoncularla aranızda nasıl bir diyalog var?
Biraz önce konuştuk. Ben ilk başladığımda böyle bir hani benim perspektifimle bakan başka koleksiyoncular yoktu diye. Ama bugün var işte en güzel örneği Agah ve Ara. Hep diyalog halindeyiz. Sen ne aldın? Neye bakıyorsun? Onu mu aldın? Onu mu aldın? Gibi böyle bir şey var aramızda. Çok güzel. Salt'ta olan sergi tabii çok mutlu etti beni. Yani herhalde hayatta beni en mutlu eden şeylerden, olaylardan biridir o. Çünkü bunca yıldır büyük bir hevesle böyle çocuğunuz gibi topladığınız o işlerin paylaşılması ve herkesin görebiliyor olması çok çok özel bir deneyimdi benim için. Bana çok da öğretici oldu. Çünkü ilk defa ben Vasıf şu listeyi gönder bakalım deyince liste yaptım. Daha önce yoktu. Ben listem yoktu. Tutmuyordum yani. Kaç tane işim var bilmiyordum. O süreç öğretici oldu ve listeyi yaptığınız zaman Aa, bir dakika, burada tutmayan şeyler var, o zaman görüyorsunuz. O biraz asit test oldu benim için. SALT'taki sergi ve o listeleme ve seçki sürecinden sonra ben bu koleksiyonu biraz hale yola sokmalıyım diye düşünme süreci de öyle başladı. Bu arada çok da öğretici oldu benim için. Bana deselerdi ki işte böyle bir sergi var. Sen de kendi işte eserlerin içinden 10 tane, 15 tane kaç tane ise işte iş seç deselerdi. Benim seçeceğim işlerle November ve Vasıf'ın seçtiği işler arasındaki kesişim kümesi çok çok küçük. Şimdi bu da çok çok enteresan ve güzel bir şey. Ben biliyorum neleri sevdiğimi. Ama başka bir göz, eleştirel bir göz ve şunu da unutmayalım. Profesyonel bir göz. Her zaman bileceksiniz yani. Siz bir amatörsünüz, onlar profesyonel. O şeyi hani o ayrımı hep yapmak lazım. Herkesin yerini bilmesi lazım yani. Bir profesyonelin hem de işte November gibi bir profesyonelin seçkisinin ne de ben çok hani izledim, aa neler seçiyor. Ben mesela bu olsun dediğim şeylerin büyük çoğunluğu yoktu. Onlar seçti bu arada. Bizim bir şeyimiz, dahlimiz olmadı yani. O da çok iyi, önemli bir şey. Çünkü yoksa şey oluyor. Amatör bir iş oluyor. Olmuyor. O bakımdan da çok, ya benim için unutulmaz bir deneyimdi. Herhalde hep hatırlayacağım. Çok çok güzel oldu. Tabii biz, bu fikir bizden çıktı. Üçümüz ya böyle bir şey yapsak ne güzel olur dedik. Salt'ın tamam bunu biz yapalım demesi Vasıf'ın asıl şey oldu. Pastanın üzerindeki çilek. O oldu.
O zaman süremiz doldu. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Çok hoş bir sohbet oldu.
Çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.